Kelebekler ve İnsanlar Üstün Dökmen 18. Ayrım. Rasim Bey'in eşini aldatması pek iğrenç değildi. En fazlası biraz ayıptı. Aslında erkeklerin eşlerini aldatmaları kabahatler kanununa, kadınların kocalarını aldatmaları ise ceza kanununa girmelidir. Ancak ayıp ve yasa dışı olmasa da toplumun gözünde iki sakat gencin evliliği iğrençti, tiksindiriciydi. Bu bakış tarzı normal insanın kendine tanıdığı inanılmaz bir ayrıcalıktır. Normal insan kimdir? Sağlıklı, özürlü olmayan, beyaz, mümkünse sarışın, zengin, dünyadaki bazı kültürlere mensup ve erkek olan insan en normal insandır. Bu grubu beyaz, sarışın, varlıklı kadınlar izler. Normallerin daha da normali ise asillerdir. Asiller ile asil olmayan arasında biyolojik açıdan bir farklılık olmasa da asalet doğuştandır. Nasıl oluyorsa. Normal insanın kendine tanıdığı önemli ayrıcalıklar vardır. İki sakatın veya iki yaşlının, yaşlılar da pek normal sayılmazlar gençlerin gözünde. Evliliği sadece birbirlerine sarılıp öpüşseler bile çirkindir nedense. Özürlü olmayan gençler normaldir, ayrıcalıklıdır. Genç, sağlam, bu arada beyaz tenli olmasını sağladığı ayrıcalık onları vücut asili konumuna yükseltir. Genç, özürsüz, beyaz, zengin ve güçlü bir erkeğin kanunlar yazmasa da her şeyi yapmaya hakkı vardır bu dünyada. Ama kadın, sakat, zenci ve veya fakir iseniz dikkatli olmanız gerekir. Çünkü haklarınız vücut asilleri tarafından kısıtlanmıştır. Rasim Bey kızının bir sakatla evliliğini açıkça telaffuz etmese de çirkin buluyordu. Daha da ötesi başkalarının da bu evliliği yadırgayacağına inanıyordu. Herkes ne der demişti. Onun eşini aldattığı çevrede büyük ölçüde duyulmuştu. Bu konuda herkes ne demişti? Bu önemli değildi. Rasim Bey çevresindeki insanlara iki sakat gencin evliliği konusunda ne düşündüklerini sormamıştı. Aslında bunu sorması gerekmezdi. Bazı konularda başkalarının ne düşündüğünü o bilirdi. Vücut asilleri, ayrıcalıklı asiller her şeyi bilirlerdi. Ama aynı Rasim Bey bazı konularda başkalarının ne düşündüğünü bilmezdi. Örneğin eşini aldatan bir erkek hakkında başkalarının ne düşüneceğini kestiremezdi. Bu konuyu hiç düşünmemişti. Haksızlık etmeyelim. Nicemiz gibiydi Rasim Bey. Dünya görüşü yalnızca kendi küçük dünyası etrafında dönmeye dönüşmüştü. Bazı şeyler kendisi için olabilirlik taşırken, başkaları için hatta öz kızı için olumsuzdu, olmazlık taşırdı. Gülşen Hanım ve Rasim Bey Umay'ın evliliği konusunda akılcı açıdan bakıyorlardı, kendi duyguları açısından bakıyorlardı. Ancak Umay'ın duygularını hiç dikkate almıyorlardı, alamıyorlardı. 33. Gökhanlarda. Umaylarda hava kapalı ve boğucuydu. Vadinin sıcak ve serin yaz havası yerini öfkeli bir havaya terk etmişti. Gökhanlarda da öyle. Fatma Hanım beklemeden, uzun uzun düşünmeden oğlunu karşısına alıp fikrinin doğruluğuna %100 inandığını dobra dobra söyleyiverdi. Gökhancığım, bu kız iyi bir kız olabilir, avukat olabilir ama sana uygun değil. Niçin anne? Özürlü evladım. Anne ben de özürlüyüm. Seninki başka bir tanem. Seninki özür bile sayılmaz. Üstelik sen erkeksin, o kız. Sağlam kızlarla evlenebilirsin. Sağlamlar dururken bu özürlüyle niçin evlenesin? Umay'ı beğeniyorum anne. Uzak yıldızları inceler gibi uzaktan uzağa haberleştik, tanıştık. Hiçbir yıldız bana cevap vermiyor ama benim yıldızımla konuşmam mümkün. Tanımadığım sağlam bir kızla evlenmek yerine tanıdığım, beğendiğim, bana ses veren özürlü bir kızı tercih ederim. Sanırım eminim. Umay benim tercihim. Sağlamla da tanışırsın evladım. O kızla 3 günde tanıştın. Sağlamıyla da 5 gün sürer en fazla. Fatma Hanım Umay demek yerine o kız demeyi tercih ediyordu. O kız Gökhan için Umay'dı. Gökhan, anne kültürlü, meslekli, iyi huylu, nice özürsüz kız var bu dünyada ama ben onlardan birini değil Umay'ı beğeniyorum nedense. Neden bilmiyorum, değerli buluyorum, beğeniyorum dedi. Gökhan aslında Umay'ı güzel buluyorum, seviyorum demek istiyordu. Ancak annesine bunu söylemeye yüzü tutmuyordu. Beğeniyorumu, seviyoruma eş anlamlıydı. Annesi bunu fark etti ama belli etmedi. Başkasını da beğenirsin evladım. 10 gün önce bu kızcağız yoktu. Yeni çıktı. Az sonra bakarsın bir başkası çıkar. Sana layık, mis gibi kızlar var. Müsaade et, hemen bulurum birini. Gökhan bu konuşmadan sıkılmıştı. Sıkıldığını belli etmek için sağa sola bakmaya başladı. Fatma Hanım anladı. Ters bir laf işitmemek için kalktı, mutfağa girdi. Gökhan annesine saygılıydı. Her aklına geleni söylemezdi ama bazen kızınca iğneleyici konuşurdu, sertleşirdi. Annesinin sana sağlam bir kız bulayım ısrarı Gökhan'ın zihninde tatlı bir esinti gibi geçmeye başladı. Yürüyen, güzel bacaklı, güzel vücutlu bir kadını hayal etmek cinsel yönden uyarıcıydı. Gökhan için böylesine bir hayal güzeldi ancak evlenmek için yeterli değildi. Podyumlardaki ya da vitrinlerdeki kimi canlı kimi plastik mankenleri, sinemanın starlarını beğenebilirsiniz. Ama bu onlarla evlenmek istediğiniz anlamına gelmez. Güzel vücutlu kadınlar Gökhan için çekiciydi ama o kadar. Onlarla evlenmek istemezdi. Uma'yı beğeniyordu, sevgi, şefkat duyuyordu. Boylu poslu değildi ama güzel buluyordu onu. Niçin? Bunu kendi de bilmiyordu ama Uma'ya baktığında kendi geleceğine, ortak geleceklerine ilişkin, tanımlanması zor bir heyecan duyuyordu. Henüz rengi şekli tam belirmemiş ama güzel olacağı kesin bir takım hayaller görüyordu. Gökhan bu yüzden Uma'yla evlenmek istiyordu. Benzeri duygular, hayaller Umay'da da vardı. Umay'ın arkadaşları, öğretmenleri olmuştu. Ailesi vardı. Ama her şeye rağmen yalnızdı. Ufacık bir kareden oluşan kişilik bir seyyar sandalyede, bir konuk ağırlayamayacağı tek kişilik odasında tek başınaydı. Bu odaya girebilecek bir tek kişi vardı, Gökhan. Umay ile Gökhan tek kişilik bir sandalyede bir artı bir, bir olacaklardı, birleşeceklerdi, bütün olacaklardı. Yaşıyorlardı, büsbütün yaşayacaklardı. Umay ve Gökhan birbirlerine denktiler, daha da denkleşeceklerdi. Evlilik denklemleri muhtemelen muhteşem olacaktı. Bu dünyada evlilikler denklemlere benzer. Kimisi az değişkenlidir, sadedir, en başından kestirirsiniz sonucunu, yormaz ama heyecan da vermez. Kimi evlilik çok değişkenli denklemlere benzer, zordur, sizi zorlar. Ama her bir basamağını aştıkça yeni ülkeler keşfetmiş gibi heyecan duyarsınız. Ve sonuca ulaştığınızda onca emek, onca değişkeni ve bütün bu keyifli süreci sevinçle kucaklarsınız. Pek çok çözüm yolundan en uygununu seçen ve en doğru çözüme ulaşan iki matematikçi olarak eşinizle kucaklaşırsınız. Kimi evlilik değişkeni az, çözümü imkansız denklemler gibidir. Kimi evlilik hayat boyu çözülemeyen denklemlere benzer. Karı kocanın ömrü biter, denklemleri henüz çözülmemiştir. Kimisini tekrar tekrar çözersiniz. Her seferinde ayrı bir sonuç çıkar. Kızıp bütün bütüne bırakıp gidemezsiniz ama tek bir doğruya ulaşamazsınız. Doğa ebedi teneffüs zilini çaldığında denkleminiz çözülmemişse eğer, bir ödül de yoktur elinizde. Öğretmenler üzülür, notunuz Allah'a kalmıştır. Bazı evlilik denklemlerinde değişken yetersizdir. Bazılarında değişkenler yeterlidir. Ancak çiftlerin bilgisi yetmez denklemi çözmeye. Bazı evliliklerde erkekler denklemi çözemeyince ilgisiz bir sonucu "sonuç budur" diye yazıverir kağıdın üstüne. Eğer kadın bu uydurma çözüme itiraz ederse erkek o kadını vurur. Çünkü erkek egemen, feodal düzende en etkili çözüm kadını vurmaktır. Kadını vurdunuz mu tüm aile sorunları çözülmüş olur. Uma ile Gökhan'ın evlilik denklemi çok bilinmeyenli, karmaşık bir denklemdi. Fakat her ikisi de akıllı ve kültürlüydü, sevecendi. Üstelik Gökhan iyi matematik bilirdi. Uma'nın zihninde ise hukuk mantığı. Yeni çözüm yolları bulmak, keyifli bir sonuca ulaşmak onlar için heyecan verici olacaktı. Aileleri karışmasa Gökhan ile Umay kendi evlilik denklemlerini çözebilecek denklikte yeterlikliydiler. Ancak aileler karıştığında çok bilinmeyenli, çok değişkenli, üstelik değişkenleri akşamdan sabaha ayrıca değer değiştiren devasa denizler misali bir denklem çıkıyordu ortaya. Fatma Hanım'ın sağlam bir kızla evlen ısrarının altında oğlunun durumunu kabullenmeme duygusu yatıyordu. Gökhan eğer özürlü olmayan bir kızla evlenirse bu durum Fatma Hanım'a özellikle çevreye önemli bir sorun yok iletisini vermiş olacaktı. Görüyorum, görüyorsunuz. Herhangi bir kızla evlenebiliyor oğlum. Demek ki özrü önemsiz. Eğer Gökhan özürlü bir kızla evlenirse bu evlilik oğlunun özrünü kabul ettikleri ve çevreye ilan ettikleri anlamına gelecekti. Oysa uzmanlar ne derse desin, görüntü ne olursa olsun oğlunun bir gün tamamen iyileşeceği konusunda Fatma Hanım'ın zihninin bir köşesinde hiç kaybolmayan, küçük ama inatçı bir düşünce vardı. Gökhan bir gün düzelecekti. Fatma Hanım yıllardır ara ara Gökhan'ın tamamen düzeldiğini görürdü rüyasında. Organlarındaki orantısızlık kaybolmuştur ve yürüyebilmektedir. Her seferinde nihayet oldu derdi Fatma Hanım rüyanın sonunda, nihayet olmuştu. Ancak uyandığında hiçbir şey olmadığını anlardı Fatma Hanım. Rüyaları biterdi, umudu bitmezdi. Fatma Hanım bu rüyayı hayra mı, şerre mi yorması gerektiğini bir türlü karar veremezdi. Hiç görmemesi mi daha iyiydi yoksa ara ara görmesi mi? Rüyalarımız kendi halinde, kendinde şeylerdir. Ne işe yaradıkları, size neye mal olacakları onları ilgilendirmez. Onları gördükten sonrası size kalmıştır. Gökhan'ın özürlü bir kızla evlenmesi Fatma Hanım'ın rüyasının sonu demekti. Kim olursa olsun, isterse dünyanın en kaliteli kadını olsun, Gökhan'ın yanındaki özürlü bir eş, onun bir özürlü olduğu gerçeğinin sonsuza kadar tescil edilmesi demekti. Gökhan annesinin onun özrünü kabul etmeyen tavrından, benim aslan oğlum yakında yürüyecek söyleminden, oldum bittim rahatsız olurdu. Tamamen düzelmesinin mümkün olmadığının farkındaydı. Durumunu kabullenmek istiyordu, kabullenmeliydi. Belki de içindeki bu istekten ötürü bilinçli olmadan özrünü bir psikolojik kâra dönüştürme gayretiyle Hawking'le özdeşim kurmuştu. Sakatların da bilgini olabilirdi. Sağlam kafa, sağlam vücutta bulunur özdeyişi belki de her zaman geçerli değildi. Gökhan için özrünü kabul etmek, özgürlük demekti. Geçmişinden kurtulup keşke demeden geleceğe yürümekti. Umay'ı sadece sakat olduğu için seçmemişti. Beğenmişti, sevmişti. Ancak sağlam sakat ayrımı yapmadan evlenmek Gökhan'a fazladan bir özgürlük verecekti. Bu odada hapsolmak veya bir sandalyeye bağımlı olmak özgürlüğümüzü kısıtlamaz. Özgürlük zihindedir. Seçimlerimizi biz yaptığımızda, kiminle evleneceğimize biz karar verdiğimizde veya yeni şeyler, yeni diller öğrendiğimizde özgürlüğümüz artar bu dünyada. Tekerlekli sandalyesinde nereye gittiğini bilen bir insan, yürüyen ancak nereye gideceğine karar veremeyen bir insandan daha özgürdür mesela. Gökhan özgürdü bu durumda. Biraz sonra Fatma Hanım tekrar geldi. Gökhan'ın yanına bir şeyler yapıp durumu kendi istediği yöne çevirmek istiyordu. Yenilen pehlivan güreşe doymazmış derler Anadolu'da. Fatma Hanım, Gökhan'cığım sen nasıl istersen öyle olsun diye başladı söze. Fatma Hanım'ın bu tavrı derin bir siyasi manevraydı. Bazen aile içi siyaset dünya siyaseti kadar incelik ister. Fatma Hanım devam etti. Tabii ki istediğinle evleneceksin. Ama hatırım için bir iki kız göstereyim sana. Evlenmek zorunda değilsin. Gökhan, annem benim. Eğer sağlam bir kızla evlenirsem belki mutlu olacağım, belki bir süre sonra bozulacak evliliğimiz. Aynısı Umay'la evlenirsem de geçerli. Belki mutlu olacağız, belki de mutsuz. Öyle mi? Hiçbir evliliğin garantisi yok yani. O zaman müsaade et, bu riskli işi sevdiğim kızla deneyeyim bari. Gökhan'ın ifadesi Fatma Hanım'a saygı dışı geldi ama bunu sorgulayacak durumu yoktu. Yalnızca haklısın yavrum dedi. Aslında Fatma Hanım Gökhan'ın olasılık hesabından, yaptığı mantıksal çıkarımdan bir şey anlamamıştı. Oğlunu istediği noktaya getirebilmek için haklısın demişti. Aklı fikri güzel vücutlu yürüyen bir gelindeydi. Tamam Gökhan'cığım, sonuçta istediğin olacak ama lütfen izin ver, seni bir kızla tanıştırayım. 5 dakika, sadece bir gör lütfen. Sokakta görmüş gibi, hatırım için. Gökhan annesinin ısrarının ötesinde yalvarmaya başladığını düşündü. Hayırını sürdürmesi kabalık olacaktı. İçinden, tanıştıracağı kişi dünya güzeli de olsa, dünya zekisi de olsa, sonuçta beğenmediğimi, yıldızımın barışmadığını söylerim diye düşünerek, tamam anne bir göreyim ama lütfen sonra ısrar etmeyeceksin dedi. Fatma Hanım, Rakibi üzülmesin diye kazandığı zaferi belli etmeyenlerin yüz ifadesiyle sağ ol diye karşılık verdi. Aslında yurt müdüründen o gece yurda geç girebilme konusunda izin alabilmiş bir kız öğrenci gibi sevinçliydi. Ötesini üstelemedi. Gökhan, kimin nesi, neci, nasıl tanıştıracaksın diye sordu. Gökhan henüz tanışmadığı bu gelin adayını reddetmeye niyetliydi. Ancak yine de sorduğu soru yüzeyde basit bir meraktan ama derinlerde ise suçluluk duygusuyla paketlenmiş örtülü bir heyecandan kaynaklanıyordu. Sonuçta kızı merak etmişti. Merak pek çok şeyin, yeni keşiflerin başlangıcı olabilirdi. Fatma Hanım Gökhan'ın sorusunu, ''İffet Hanım diye bir arkadaşım var. Vadinin başındaki kasabada yazlıktalar. Bir çaya davet edebilirim. Kızları Ebru, iktisadı bitirdi. Müfettiş olarak girdi bir bankaya. Çok güzel, çok kültürlü, çok hanım bir kızdır. Hanım hanımcık sözü onun için söylenmiş vallahi.'' diye cevapladı. Gökhan, ''İyi de anne kız müfettiş. Senede 6 ay turneye çıkar bunlar. O şube senin, bu şube benim. Sürekli dolaşırlar ülkeyi. Üç kağıtçılık yapan turnaları avlamak için. Turneden turneye gönderir üstatları bunları. Ben de müfettiş olsaydım neyse. Senede 6 ay evde olmayan bir kadınla ben nasıl evli olurum öyle? Karım, turneye çıktı diye valizimi alıp size mi geleyim yani?'' Fatma Hanım bu turne olayını düşünmemişti. İlk kez duyuyordu. Canı sıkıldı. Belli etmedi. ''Neyse bir görüşelim de.'' dedi. Annesinin teklifine evet dediği için az sonra Gökhan'ın canı sıkılmaya başladı. Annesine kabalık olmasın diye evet demişti. Peki bu tanışmadan Umay'a söz edecek miydi? Edemezdi. ''Annem bana sağlam bir kız arıyor ama ben istemiyorum.'' dese bile hem Umay'ı derinden yaralardı hem de daha ilk günden gelin kaynana arasında laf taşımış olurdu. Bu tanışmadan elbette ki Umay'a söz etmeyecekti, ancak Umay'a söyleyemeyeceği bir şey yapmak sadece tanışma bile olsa bir tür aldatma sayılırdı. Bunu düşündüğünde Gökhan bir anda ter içinde kaldı. ''Dakika bir, gol bir, babama benzemeye başladım.'' diye geçirdi aklından. Eşini aldatmak konusunda babasına benzemek dünyada en son isteyeceği şeydi. Annesine evet dediğine pişman oldu ama artık vazgeçemezdi. Çaresizlik içinde birkaç dakika düşündükten sonra ablası geldi aklına. O sırada Aysel evde değildi, telefon edip durumu özetledi. ''Abla beni kurtar.'' dedi. Telefonun öteki ucundan Aysel, ''Sakin ol hayatım, hallederiz.'' diye seslendi. O hallederdi. Ablası Gökhan için deri denizlerde bir ada, fırtınada bir limandı. Hallederdi. 34. Ragıp Bey Cephesi. Gökhan'ın Umay ile evlenmesi konusunda ablası olumlu, annesi olumsuzdu. Son konuşmalarında Fatma Hanım her ne kadar yumuşama emareleri gösterdiyse de Gökhan annesinin sergilediği bu emarelerin emanet olduğunu, aslında hiçbir zaman pes etmeyeceğini biliyordu. Gökhan babasının bu konuda ne düşündüğünü bilmiyordu. Doğrudan konuşamazdı, yüzü tutmazdı. Bunu bildikleri için Aysel önce annesinin ağzını aradı. Fatma Hanım kızına, kocasının da bu evliliğe olumsuz baktığını söyledi. Ama Aysel bunun annesine ait bir yorum mu yoksa babasının doğrudan düşüncesi mi olduğunu anlayamadı. Babasıyla konuşmaya karar verdi. Baba kızın ilişkisi genelde iyiydi. Ragıp Bey kızına genelde kendileri okumamış babaların, okumuş çocuklarını açıkça telaffuz etmeden gösterdikleri, davranışlarıyla hissettirdikleri bir saygı gösterirdi. Aysel babasının yanına gitti, doğrudan Gökhan'ın evliliği konusunu açtı. Baba, senin oğlun avukatlık yapan bir kızla evlenmek istiyor dedi. Aslında Fatma Hanım kocasına Umay'dan sözlerin arasında küçük bir olumsuz not iliştirerek söz etmişti. Ragıp Bey olayı özellikle Umay'ın özürlü olduğunu biliyordu. Aysel de babasının bu konuyu bildiğini biliyordu. Bu yüzden gelin adayının avukat olduğunu vurgulayarak konuya reddedilemeyecek bir açıdan girmişti. Evet, müstakbel gelin adayı, hatta aday adayı avukattı. Peki ya sonrası? Aysel, ne diyorsun baba? Ragıp Bey, vallahi kızım ikiniz de büyüdünüz. Önünüze geçmeye hakkımız yok. Ama anne pek istemiyor, hatta hiç istemiyor. Bana sorarsan bence de pek olmaz. Niçin baba? Bu çocuk hiç evlenmeyecek mi? Tabii evlenecek de şey bir kızla evlense daha iyi olur. 18. ayrımın sonu. Sayfa 173, devamı 19. ayrımda.